Kaderi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burka.
Ben Furkan.
Ben de Onur.
Bugün özel bir konuğumuz var. Barış Tekin. Missi.com'un sahibi.
Abi o kadar yanlış yaptık ki, bir adama bu kadar yanlış yapılmaz ya. Biz Barış abi geçen seneden konuk alacaktık. Baktık ki süreç bir sene ilerlemiş. Ne oldu o sürede?
Ne oldu? Çünkü askere gittin. Askere gittiğin için de görüşme bir türlü sağlanamadı. Kısmet bugüneymiş. Günü ayarlıyoruz. Furkan Bey dedim ki kaç gibi müsait olursun? Bana dedi ki 4.30'da müsait olurum. Tamam, o zaman ben dedim ki Barış abiye söyleyeceğim. 4.30'da bu yayını yapalım. Saat 4 oldu. Furkan Beylikdüzü'nden gelecek Florya'ya. Furkan aldın mı arabayı? Yok. Babamı bekliyorum. Furkan yarım saat sonra yayın başlayacak. Ya ben yetişmeye çalışacağım. Ondan sonra Barış abiden tekrar teşekkür ediyorum. 5'i sarkıtalım mı dedim. Bir aksilik oldu. Trafik var dedim ve arkadaş arabayı henüz alamamış dedim. Sağ olsun çok anlayışlı karşıladı. Ama ona rağmen Furkan gene 5.30'da geldi. Helal
abi,
olsun.
Abi çok yanlış yaptık ya. Bak neticede değerli insanları biz burada konuk ediyoruz. Evet. Çok talihsiz ilerlememiz de beni çok üzüyor. Ya gerçekten kısmetsiziz. Bize nazaran biraz da hayatında yükselmiş bir insanı şu an ağırlayacağız. Evet, Barış abi hattımızda.
Ya şöyle yapalım mı? Bir iki dakika bir konuşalım. Ben
evet.
Sizi bile doğru düzgün tanımıyorum.
Doğru.
Doğru abi. Öncelikle seni birazcık beklettik. Çünkü aşırı trafik vardı. Avcılar bölgesi kilitti. Bunun için özür diliyoruz. Ya mağdur olduk sana karşı.
Ben dışarıdan geldim. Bu trafiği biliyorum.
Aynen. Evet. Çok teşekkürler. Evet, ben Barış abiyle yaklaşık 3 sene önce bir girişimcilik zirvesinde tanışmıştım. Kendisiyle güzel bir sohbetimiz olmuştu. Kendisi mentordu, ben de girişimci adayıydım. Orada güzel bir iletişim yakalayınca, biz de Kaydeder Podcast'i yapınca bir konuk alma fikrine sahip olduk. Ve Barış abiye teklifte bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün bizimle birlikte. Bugün bize medya geçmişini biraz anlatacak. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizi sormalı arkadaşlar.
Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz.
Abi şöyle söyleyeyim. Baktığım zaman ben sizin geçmişinizi, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Kanal D'de başlamışsınız.
Şimdi orayı düzelteyim. Sen ekledin galiba. Ben mezun olamadım maalesef.
Olamadınız mı? Ben Facebook'tan gördüm ama.
Yanlış araştırma.
Dismissed yazıyor şeyde, LinkedIn'de. Yani devam edemedim ben. Televole'ye başlamıştım. Orası çok cazip geldi. Şimdi okul ve karşısında Televore'de çalışmak çok yarışamadılar birbirleriyle. O yüzden Televore kazandı.
Nasıl peki Televore'ye okuldan bir geçiş yaptınız? Hani sizi nasıl keşfettiler abi, veya siz kendinizi nasıl keşfettirdiniz?
Ya şimdi şöyle oldu. Benim babam rahmetli Cengiz Tekin. O zamanlar TÜBORK'un genel müdürüydü. Galiba Fenerbahçe Manchester City maçı. Çok eskiden bir maç varmış meşhur. Fenerbahçe bir Manchester City'yi yenmiş bir şekilde. İşte onun rövanşını yapalım. Hani TÜBORK da buna sponsor olsun. Televizyondan naklen yayınlansın şeklinde böyle bir fikri varmış. Ve işte Kanal 6 ile anlaşmış. Kanal 6'nın da spor müdürü Şansal Büyükağ. Ve Şansal Büyükağ ile işte o şekilde bir tanışıklığı oluyor. Sonra aradan birkaç ay geçtikten sonra Şansal abiler, tabii ki şimdi Şansal abi oldu, o zaman da Şansal Bey. Şansal Beyler Kanal D'ye transfer oluyorlar. Televole adında bir program yapmaya başlıyorlar. Böyle ikinci, üçüncü programları falan varken ben de babama dedim ki ya ben bu programı çok beğendim. Sen de Şansal Bey'le tanışıklığın var. Acaba dedim bana bir randevu alır mısın? Babam da hemen yani ertesi gün bana randevu aldı. Ben o haftanın pazartesinde galiba, pazartesi ya da salı günü gittim. Şansal abiyle sohbet ettik yani. İş görüşmesi gibi değildi ama beni tartıyordu. Yani hani nasıl biriyim falan, onu anlamaya çalıştı. Tamam, babamın sayesinde, ama burada biraz şey oldu. Yani hani ben biraz yarattım şeyi. Yani
evet, anladım.
Ve gençlere de çok önem veriyordu. Ekibi de çok gençlerden oluşturmak istiyordu. Yani o çok vizyoner bir davranış bu arada.
Evet,
evet.
Şansal Büyükağ da çok aşırı vizyonerdir. Biliyor ki gençlerin seyredeceği bir program yaparsa tutar ancak. Dolayısıyla da gençlerin dilinden de anlayacak kişileri çalıştırmak çok aşırı mantıklı. Yani
ben burada araya girmek istiyorum abi. Siz öyle bir jenerasyonsunuz ki o Televole ekibi. Abi herkes bir yerlerden bir yerlere ulaştı. Yani bir noktaya geldi kariyerine. Orada ne oldu da böyle yükseldiniz? Illuminati'ye mi üye oldunuz? Başka yerlerden el mi aldınız abi? Bu işler nasıl oldu? Gerçekten biz bunu merak ediyoruz. Tabii bu işin şakası.
Ya harika, çok güzel bir soru. Bu hakikaten mükemmel bir soru. Bana şimdiye kadar bunu kimse sormadı. Bu bir sorulmalıydı. Çünkü şimdi bak. Şimdi ben hani kendimi bir yere gelmişlerden saymayayım. Onu siz söyleyin ya da başkası söylerse ancak o anlamı var. Şimdi bir kere Acun var.
Evet.
Acun'u Televole yarattı dememiz biraz Acun'a ayıp olur. Ama onun için güzel bir şeydi, okuldu diyebilirim. Yani iyi pratik yaptı. Daha sonra tabii o kendini çok geliştirdi. Sonra mesela Rüyhan var.
Evet.
Seni görüştürmüştüm. Biraz iletişim kurmakta zorlandınız ama.
Evet.
Rüyhan mesela şu anda benim en son takip ettiğim kadarıyla dünyanın yaklaşık ya 16 ya 18 ülkesine bizzat kendi oluşturduğu formatları satan ve orada onları yayınlatan, reytingleri iyi olan programlara bu format sahibi iyi bir şirket yani ve dünyaya satıyor. Türkiye'de de var bir sürü formatı.
Evet.
Dolayısıyla hani Rüyan bence başarılı bir adam. Tayfun diye bir arkadaşımız vardı mesela. Tayfun Topal. Onu hiçbiriniz tanımazsınız. Tayfun Topal da İstanbul'daki tutan restoranların işte Rumeli Hisarı'nda Nezih diye bir kahvaltıcısı var. İnanılmaz bir yer. Yani hani bir Tayfun benim tanıdığım olmasa hiç gidemem yani oraya, o kadar sıra oluyor. mesela o çok başarılı oldu. Yani o yani multimilyonluk birisi oldu orada. O da çok başarılı oldu.
Ne güzel.
Ya neden başarılı olduğunun cevabı çok kolay olmamakla beraber zannedersem özünde aslında Şansal abinin yarattığı bir çalışma ruhu diyelim. Yani ben Televole zamanında bak Misli'yi kurdum.
Hı hı.
Buradan bir marka yarattık. Sonra belirli bir büyüklüğe geldikten sonra onu satabildik. Yani şeyin Demirören grubu gibi Türkiye'nin hani önemli büyük holdinglerinden evet. bir tanesi. Yani ben bu operasyonu yaparken bile Televole zamanında çalıştığım kadar çalışmıyordum. Öyle bir şey hava vardı ki yani böyle ben hani gece 2'de falan şirketten çıkmak benim için gayet
normal.
Gayet normaldi. Yani çok normal bir şeydi. Hani ya gece 2'ye kadar çalıştım demezdim ertesi gün. Montaja kalmak diye bir şey vardı. Şimdi siz de bu şeyi montaj evet. yapacaksınız büyük ihtimalle. Bizim zamanımızdaki montaj şimdi yaşlı amcalar gibi başlayacağım da yani sizin şu anda cep telefonunuzla yapabildiğiniz montajın onda birini biz 1 milyon dolarlık bir montaj setinde ve %1 hızla yapardık. Yani sizin hani 1 dakikada yaptığınız şeyi biz 100 dakikada yapardık. %1 abartı değil. Aşırı yorucu ve uzun bir işti. Yani biz atıyorum 2 saatlik program yapıyorduk ama 200 saat falan montaj çok rahat. Yani
inanılmaz. Çok fazla.
Ya bir de başarılıydık da yani yaptığımız program birinci oluyordu. Şimdi bu hı-hı. acayip bir şey. Yani pazartesi günü program olurdu. Salı günü reytingler gelirdi. Saat 10'da geliyordu. Saat 10'u 5 geçeden itibaren böyle bir zihin berraklığı yaşarsın. Yani bir mutluluk yaşarsın. Yani anlatılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla bizi teşvik eden oydu herhalde. Şimdi Off-Tube diye bir yer vardır. Off-Tube seslendirmelerin yapıldığı oda. Yani tamamen izole. Dışarıdan hiç ses almayan. Çok güzel uyunabiliyor. Yani hani uyumak için... benim yerim orasıydı. Acun arşivi tercih ediyordu. Çünkü... arşiv biraz serindi. O kasetler bozulmasın diye
soğuk oluyor.
Arşivi serin yaparlardı. O da orada uyurdu.
Abi bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Yani bunca zaman geçti üzerinden. Ya siz o Televole ekibi ve arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde biz ne yaptık diye kendi kendinize sordunuz mu? Yani şu an bulunduğunuz konum tasvir edebiliyor muydunuz o zamanlar?
Yani şöyle, ben en çok Acun'la görüşüyorum. Onunla bir araya geldiğim zaman artık hani şey noktasında değiliz yani. Çok sık görüştüğümüz için hani geçmiş az konuşuluyor yani, öyle bir nostalji çok olmuyor.
Hı hı.
Diğer daha az görüştüğüm arkadaşlarımla bir araya geldiğim zaman daha çok nostalji yapıyoruz. Ama şu ya biz nasıl çalışıyormuşuz sorusu hep gündemde. Evet yani işle ya yani bir kere Acun'la görüşmek için yani bir mesai harcaman lazım. Çünkü Acun'un saatleri çok belli olmuyor. Bir de genelde saat gece 12'den sonra rahat oluyoruz yani. Benim de işim olmuyor, onun da işi olmuyor. Yani bu arkadaşça friendly şeylerimizi ya gece 12'den sonra yapıyoruz ya da en güzeli aslında yazın oluyor. Yazın Alaçatı'da oluyor, ben de genelde Çeşme'deyim. Etrafında 20 kişi var ama kendi işiyle ilgili bir update'i mesela hani bana söylerdi. Barış ya şöyle bir şey oldu falan şeklinde. Yani dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Acun aslında bir ticaret adamı falan değil. Yani ticaretten hani anlıyor mu derseniz hani anlayan arkadaşlarımdan biri değil Acun. Acun aslında sevdiği bir şeyi yapıyor.
Hı
hı. Ve o sevdiği şey de sevdiği şeyi çok iyi yapıyor. Ve o sevdiği şeyden de para kazanmasını bildi. Kazanamaya da bilirdi ama yine de yapardı. Eğer Acun bu işten şimdikinin 10 binde biri kadar para kazan, şimdi %1'i diyeceğim onu bile yüksek diyeceksin. 10 binde biri kadar para kazansa bile gene bu işi yapardı. Çünkü Acun İnsanlara oyun oynattırmayı seven bir insan.
Evet, seviyor. Bunu kendisi gösteriyor ama gerçekten de.
Evet. Yazın mesela Acun'un evinde akşam saat 10 gibi falan mutlaka bir ayak tenisi maçı olur. Bu arada seyretmesi bayağı zevksiz bir şeydir. Oynaması çok zevkli. Kendi iki tane arkadaşını alıyor mesela. Rakip de mesela Emre Belözoğlu, Okan Buruk, bilmem kim.
Rakip Türkiye'nin en iyi teknik adamları yani. Müthiş bir olay değil mi ya? Hani memleketin futbol anlamında en yetenekli insanlarıyla bir futbolla ilgili bir şey yapabiliyorsun.
Aynen öyle. Şimdi diyor ki kardeşim niye seviniyorsunuz diyor. Yani ulan diyor zaten diyor karşımda diyor toplam millilik sayısı 250 diyor. Yani, biz sıfır diyor yani biz hiç milli olmadık.
Abi böyle anlattın ki biz şu an yani nasıl hayatlar yaşıyorsunuz'a geldik. O moda girdik abi. Biz yani yayına başlamadan önce motivasyonumuz yüksekti ama şu an abi yıkılmış durumdayız. Çok teşekkür ederim.
Öyle bir şey olarak algılamayın ama yani bugün tabii olayı çok değişti. Yani bizim ilk başta böyle işte arşivde uyurkenki zamanımızda çok daha başka bir hayata geçti ama sonuçta Acun'un zevk aldığı şeyler değişmedi. Yani mesela şimdi insanlar mesela bakıyorum ben zenginleştikten sonra golfe başlayanlar falan.
Evet.
Acun'da öyle bir şey yok. Acun zaten eskiden de işte halı sahada futbol oynasın. Ayak tenisini sonradan keşfettik ama yani o zaten halı sahanın bir devamıdır yani. Zenginlikle alakalı olan bir şey değil zaten.
Ya şey öyle bir hayat ki abi hepimizin bir Acun abiyle hikayesi falan oluyor. Sen de anlattın ya.
Bizim yani bile 3 bölümümüz var kendisiyle ilgili. Havalimanında bir yakalayış sürecimiz var kendisine. Bir Miami dönüşü. Zaten bunu anlattık daha detaylı. Çünkü gerçekten çok enteresan bir hikaye. Ben koşarak önüne falan çıktım. Furkan'ın apayrı bir süreci var kendisiyle.
Ben yarışmasına katıldım abi. Yeteneksizsiniz de. Hatırlarsın belki sen de konuş. Abi ben bunu çok merak ediyorum. Sana sormak nasip oldu ya. Ben bayağı manşetlere çıkmıştım. O zaman Türk bayrağı olayı vardı. Hatırlıyor musun abi? Yeteneksizsiniz de bayrak kapatıldı olayı vardı.
Daha detaylı anlat.
2012 yılında bir yarışmacının üzerindeki Beşiktaş forması vardı. Bayrağı kapatılmıştı.
Evet.
O işte benim abi.
Kapatmışlardı.
Reklama girmesin diye, milli duyguları istismar etmesin diye bir yapılmış bir olay vardı. Tabii benim de üzerimde kostümler vardı. Beşiktaş formasını içime giymiştim. O sırada da bizim yayınımız 5. bölümden 2. bölüme alındı. Yani ikinci sırada çıkacaktık. Takip edemediler. Öyle de bir olay patladı. Ekranın önüne de yansıyınca geri dönüşü olmadı tabii. Sonra sosyal medyada çok yayıldı.
Şanssızlık olmuş diyor.
Evet evet kesinlikle.
Yani çok ciddi yayın şanssızlığı.
Tanıdılar mı seni peki o yayından sonra?
Ben genelde hatırlattım.
Tam tersi ha.
Tanınmak istediğimden dolayı ben biraz hatırlatmış olabilirim abi.
Ya benim de şöyle bir anım var. Telegore'den şimdi biraz gene o döneme döndüm. O zamanlar Acun yoktu. Ben Kanal D'deyim. Arkadaşlarım alınmasınlar ama İngilizce bilen de pek adam yok bizde. İngilizce bilen adamı yurt dışına gönderiyorlar. ben de o zamanlar şöyle bir olay var. Fenerbahçe İsrailli Maccabi Tel Aviv diye bir takımla maç yapacak. İşte beni bir hafta öncesinden oraya gönderdiler. İşte Fenerbahçe'yi ne bekliyor şeklinde bir haber yapmamı istediler. Gittim işte oraya. Orada işte Tel Aviv'e gittim. Tabii İsrail şimdi hani o zaman şimdi biraz daha rahat belki her şey ama o zamanlar tabii hani İsrail'le ilgili ön yargılarımız yüksek falan. Şimdi hani orada bize nasıl davranırlar? Müslümanız bilmem neyiz falan filan. Şimdi benim kameramanın adı da Muhammed. Soyadı da Kılınç. Ulan dedim sıçtık kesin yani. Neyse gittik biz. Ve hissediyoruz ama yani birilerinin bizi takip ettiğini hissediyoruz. Yani göremiyoruz hani şudur budur falan. Onlar da zaten herhalde belli etmeyecek kadar eğitimliler yani. Çünkü sonuçta iki tane keko Türkiye'den gelmiş ellerinde kocaman kan. O sahili çekiyorlar yani anladın mı? Yani hani gayet şüpheli bir durum yani. Bizi takip ettirmeleri kadar doğal bir şey yok. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle Fanatik gazetesinin ilk çıkışı Galatasaraylı bir hoca vardı. Saunders mıydı? O gidip Fenerbahçe stadının ortasına bayrak
dikmiş. Evet, bayrak dikme olayı.
Ben de dedim ki Fenerbahçe bayrağını Tel Aviv stadına dikeyim. Güzel fikir. Tamam yapalım. Şimdi sezonun ilk maçı Ağustos ayı falandı. Sezonun ilk maçı. Dolayısıyla daha önce hiç yani o sezon birkaç aydır maç yapılmadığı için sağ bakımda baya böyle ummalı bir çalışma var. Bir tane de eleman var başlarında. Sahaya girmeyin falan diyor bize. Ya biz sahaya hani delik açacağız. Ne girmeyin? Yani ondan sonra adam olmaz dedi. Muh dedi. Peygamber demedi. Bizim bütün muhabirler öyledir. Yani muhabir olmanın birinci koşulu şartları sonuna kadar zorlamaktır. Neyse Muhammed'e dedim ki Muhammed dedim sen dedim kayda gir. Muhammed kayda girdi. Ben başladım koşmaya böyle. Koştum böyle ortaya yakın bir yerde lan diye diktim bayrağı. Bir de yumuşaktı da çim çok güzel girdi yani. Rocky gibi de böyle ellerimi kaldırdım. Ondan sonra adam tabii yani iki saniye sonra görüntüye adam giriyor. Yani adam da benim arkamdan koşuyormuş zaten. Ondan sonra adam neyse hadi çıkın dışarı falan dedi. Dedim ki biz biraz dedim tribünleri çekelim. Kameraman yukarı çıktı. Kameraman tribünleri çekiyor. Tribünlerden aşağıya çekiyor falan. Ben de şey kameramanı aşağıdan bağırdım. Dedim ki Mami kayda gir. Bir de üst açıdan alalım dedim. Mami kayda girdi. Ben bir daha girdim içeri. Tekrar bir daha diktim. Bu sefer ikinci bir delik daha açtım yani. Ağzına girdim bir daha diktim böyle. Yine aynı hareketi yaptım falan. Bu sefer adam hakikaten tekme tokat geldi yani.
Eyvah eyvah. Yani
biraz şey sertleşti yani adamın şeyi. Tamam dedik biz zaten çekeceğimizi çektik.
Bayağı da yedik.
Çok büyük daha kemirdik ama itiş kakış oldu yani.
Ha iyi bari.
Ben de çok sinirlenmedim yani alttan aldım. Adam itiyor ben de tamam yedim. Şimdi bu görüntüleri aldık gayet güzel. Ondan sonra işte ertesi günün akşamı gece sabaha karşı uçağımız var. Biz dedik ki Hayfa'ya gidelim. Gece kulübü çekelim. Orada da işte böyle insanlara Fenerbahçe forması giydirelim. Bayrak şey yaptıralım. Fenerbahçe marşı çaldıralım diskoda falan. Öyle abuk sabuk şeyler yapıyorduk. Onların hepsini yaptık. Sonra da gece saat 3 gibi yola çıktık. 4'te havaalanında vardık. Uçağa bineceğiz. O zamanlar şimdi pek öyle değil. Çapraz sorgu diye bir şey var. Şimdi iki kişiysen iki kişiyi ayırıyorlar.
Evet.
Hı-hı. Soruları soruyorlar. Ondan sonra aynı soruları soran kişiler sonra yer değişiyor. Aynı soruları bir daha soruyorlar. Evet. Orada bir çekim varsa sıkıntı oluyor. Bizim kameraman Muhammed'in de İngilizce zayıf o zamanlar.
Eyvah.
Dolayısıyla nereden geliyorsunuz sorusuna ancak otelden geliyoruz diyebilmiş. Halbuki otelden falan gelmiyoruz. Bayağı bildiğin Hayfa'dan geliyoruz. Yani başka bir var arada. Yani hani otelden çıkıp yemek yiyip havaalanına gelsek tam otel denebilir. Ama arada bir şehir var abi. Yani hani başka bir şehre gittik. O yüzden ben hiç aklıma gelmedi yani otelden geliyoruz demek. Ben dedim Hayfa'dan geliyoruz. O dedi ki otelden geliyoruz. Dediler burada sıkıntı var. Sizi başka bir odaya alalım. Uçağı falan yarım saat beklettiler bizim için. Sonra anladılar ki hani şey değil ben görüntüleri falan gösterdim kameradan. Bakın dedim işte burası şey Hayfa, gece kulübü bilmem ne falan filan. Stadı gösterdim, röportajımızı gösterdim. Şeyin Makkabi Hayfa'nın şeyin Makkabi Tel Aviv'in başkanını falan da görünce.
Orada yumuşadılar.
Bundan ciddi olarak bir iş yapmışlar gerçekten burada. Yani abuk sabuk işler yapmamışlar diye şey yapıp beni tekrar uçağa aldılardı. Ya bir de mesela şey vardı çok komikti. Bir tane böyle bakkal gibi bir yere girdik. Hı hı. Orada bir tane böyle işte şimdi Atari makinesi deniyor ya bilgisayar evet. Oyunu makinesi. Aa dedim ne güzelmiş. Ben burada bir tur işte ne vardı o zaman pole position falan vardı galiba. Ondan oynayayım dedim. Attım bir şeyi işte
jeton.
Hı-hı. Jeton muydu, para mıydı artık? Düğmeye bastım. Ben oynuyorum falan. Sonra işte gaza basarken böyle biraz fazla bastım. Abi makina içeri doğru hareket etti. Ben dedim ne oluyor falan. Biraz daha ittirdim. Bir baktım orası bir kapıymış. Gizli kapıymış meğerse.
Oo.
Ben de kumarhane çıktı arkadaşlar.
Müthiş.
İsrail'de kumar yasaktır. Gizli kumarhanenin hani gizli kalsın diye bir yer var ya İstanbul'da.
Evet evet. Evet. Bir ben gece kulübü.
Kapısını buldunuz yani.
Onun gibi evet bir yerin kapısını buldum. İnsanlar da bana bakıyor zaten. Neden baktığımı da baktıklarını da anlamamıştım.
Abi gerçi belki olsa şansınız dönerdi ki bir iki rulet atsaydınız.
Buraya yatalım mı abi? Vallahi abi sürenin sonuna doğru geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sana da.
Olsun ne demek. Çok zevkli.
Çok...
Moderasyonunuz çok hoşuma gitti. Yani ben böyle şeyi çok sevmiyorum. Barış Bey anlatın bakalım. Misli komik hikayeniz nasıl başladı? Deyip de böyle çekilen moderatörlerden gerçekten hani kelime sert olacak ama nefret ediyorum.
Ya biz çok keyif aldık açıkçası.
Böyle sohbet etmek, karşılıklı soru cevap yapmak, sizin de işin içinde olduğunuzu, benimle beraber olduğunuzu hissetmek. Çok beni de keyiflendirdi. Çok sağ olun.
Abi muhabbetini biz çok sevdik. Biz yine seni ara ara ararız buradan.
Sohbet için ararız sizi yani kesin.
Arayın.
Barış abi gerçekten güzel zamanını bize ayırdı. Ama şurada bunu söylemek istiyorum. Onur bir insan hiç mi hazırlık yapmaz ya? Konu bize tanıtan sensin ama konukla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun.
Çok spontane.
Barış abi şu şöyle miydi? Barış abi diyor ki hayır ben okulu bitirmedim diyor.
Hazırlanamadık diyemeyelim de o ufak tefek teknik hatalar oldu. Barış abinin geçmişi medyaya dayandığı için mutlaka onun başına da böyle şeyler gelmiştir. Anlayışlı davranacağını umuyoruz. Kendisine yayına katıldığı için çok tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
Evet, çok güzel bir yayın oldu. Kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.